Ayrım 2, Neden Öldürüldüler? 2. Kitap, Bu Kan Kurumaz, Orhan Tüleylioğlu, Sayfa 17. Kanlı Pazar, 16 Şubat 1969. 60'lı yıllar, emperyalizme karşı toplumun her kesiminden yükselen tepkilerin ve bilinçli eylemlerin ortaya çıktığı yıllardı. Bu dönemde özellikle ABD'nin 6. filosunun sık sık İstanbul Limanı'na gelerek Dolmabahçe önlerinde demir atmasına karşı tepkiler giderek yoğunluk kazanmakta, bunu ortaya koyan eylemler o günlerde sıkça yaşanmaktaydı. 15 Temmuz 1968'de ABD'nin Akdeniz'de görevli 6. filosuna bağlı bir uçak gemisiyle 5 Destroyer 8 günlüğüne İstanbul'a gelmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri bu ziyareti protesto etmiş, 17 Temmuz sabahı polisin olaylara karışanları yakalamak için İTÜ Talebe Yurdu'na cop kullanarak yaptığı baskın sert bir çatışmaya dönüşmüş, Hukuk Fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu pencereden atılarak öldürülmüştü. 1967'den itibaren Türkiye'ye her gelişinde protesto gösterileriyle karşılaşan ABD 6. filosu 1969 yılının Şubat ayında yeniden İstanbul'a geldi. Ankara, İzmir, Trabzon ve İstanbul'daki ilk protesto gösterilerinin ardından öğrenci ve işçi örgütleri 16 Şubat'ta İstanbul'da emperyalizme ve sömürüye karşı bir yürüyüş ve miting düzenleme kararı aldılar. 76 Gençlik Örgütü'nün katılacağı gösteri yürüyüşü Beyazıt'tan başlayıp Taksim Meydanı'nda sona erecekti. Yürüyüş için valilikten gereken izin alındı. Bununla birlikte miting günü yaklaştıkça gerginlik de tırmanıyordu. Yürüyüşü düzenleyenler 6. filonun bir önceki gelişi sırasında pencereden atılarak öldürülen Vedat Demircioğlu'nun kırmızı beze çizilmiş portresini Beyazıt Kulesi'ne astılar. Bunun üzerine iktidar yanlısı basın gerçeği saptırıp Beyazıt Kulesi'ne kızıl bayrak çekildi diye yayına başladı. Bu arada Başbakan Süleyman Demirel, komünistler kızıl bayrak çekecek kadar işi azıttılar. Türk bayrağına saygısızlıktır bu. Bunu yapanlar Türk olamazlar sözleriyle yandaşlarını ayağa kaldırıyordu. Komünizmle Mücadele Derneği ile Milli Türk Talebe Birliği, AP ve MHP, Vedat Demircioğlu portresini bahane edip bayrağa saygı mitingi hazırlamaya başladılar. 14 Şubat 1969 günü gerçekleştirilen mitingde komünistlere savaş açıldığı ilan edilmiş, halkı 2 gün sonra düzenlenecek olan 6. filoyu protesto yürüyüşünde komünistlere gereken dersi vermek üzere toplanma çağrısı yapılarak şunlar söylenmişti. Ey Müslümanlar! Pazar günü Taksim'de komünistlerin mitingi var. Allah'ını seven, dinini seven, karısının namusuna sahip çıkmak isteyen herkes pazar günü saat 14'te Taksim'de solcuları, komünistleri öldürmek için gelsin. Komünizmle Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan Egemen, Darendelioğlu, miting baş konuşmacısıydı. Darendelioğlu konuşmasında, memlekete ihanet eden bu hainleri toprağa gömmenin zamanı gelmiştir, diyordu. Miting savaş baltalarını bileme biçiminde başlayıp sona erdi. Başta bugün ve sabah olmak üzere bazı sağcı basın organları da benzer içerikte yayınlar yapıyor, ABD'ye karşı yapılan eylemler gerici kesime, kızıl uşaklar istikbalimizi dinamitliyor, 6. filoyu protesto edenler komünisttir, müsamaha devam ederse komünistleri halk kendisi ezecektir, ya tam susturacağız ya kan kusturacağız, kızıl bayrak asanlara son ihtar başlıklarıyla yansıtıyordu. Sahibi bulunduğu Bugün adlı gazetede başyazılar yayımlamakta olan Mehmet Şevket Eygi, aldığı hapis cezasından kurtulmak üzere hacca gidenlerle birlikte kapağı Arabistan'a atmış, oradan gönderdiği yazılarla Amerikan 6. filosunu korumak üzere Türk gençlerine karşı cihat çağrıları yapıyor, 16 Şubat'ta Bugün gazetesinde cihada hazır olunuz diye emrediyordu. Allah hamdü sena ve Resulüne salat ve selam olsun. Bundan sonra bilmiş olunuz ki büyük fırtına patlamak üzeredir. Müslümanlar ile kızıl kafirler arasında topyekün savaş kaçınılmaz hale gelmiştir. İmtihan günleri gelip çatmıştır. Kaderden kaçmak, kurtulmak ne mümkün? Bütün Müslüman kardeşlerim, sizlere hitap ediyorum. Bu fakire bir lahzacı kulak veriniz. Gaybı ve istikbalde neler olacağını tam ve kamil bir ilimle bilen sadece Yüce Allah'tır. Biz kulların ilmimiz çok azdır. Ancak bir takım alametlere, kıyaslara, ölçülere dayanarak gelecek hakkında bazı tahminler yürütebiliriz. Malumunuz olsun ki, ehli salahın sadık rüyaları, ehli keşfin müşahedeleri önümüzdeki gün, hafta, ay ve yılların mühim hadiselere gebe olduğuna delalet etmektedir. 1,5 asırdan beri İslam alemini içten ve dıştan fethetmek için faaliyet gösteren küfür kuvvetleri artık son ve büyük taarruza hazırlanmaktadırlar. Bu sefer hedef Türkiye'dir. Gaye Türkiye'yi komünizm denilen küfür nizamı içine sokmak ve oradan bütün alemi İslam'ı istila etmektir. Müslüman kardeşim, sen bu savaşta bir taraf kalamazsın. Ben namazımı kılar, tesbihimi çekerim, etliye sütlüye karışmam deyip de kendine zulmedenlerden olma. Gözünü aç, bak, küfür sesleri korkunç homurtularla üzerine doğru akıyor. Tedbir almazsan boğulacaksın. Komünizm küfrüne karşı derhal silahlan. İslam'da askerlik ve cihat ihtiyarı değildir, mecburidir. Allah'a olan kulluk borcunun içinde cihat farizasının da bulunduğunu bir an bile hatırından çıkarma. Stalin'in ve benzeri deccalların piçleri olan kızıl veletler sokaklara dökülüp Türkiye'yi yıkmak isterlerse bütün Müslümanları karşılarında bulmalıdırlar. Onlarda taş, sopa, demir, molotof kokteyli mi var? Biz de aynı silahları kullanmaktan aciz değiliz. Onlar deccallar için canlarını tehlikeye mi sokuyorlar? Biz Allah ve Resulü için ölmesini ve savaşmasını onlardan daha iyi biliriz. Ey Türkiye halkı, ey temiz Müslümanlar! Büyük günler yaklaşıyor. Herkes vazifesine, herkes komünizm küfrüyle savaşa hazırlansın. Komünistler ve onları destekleyen hain şahıs ve müesseseler kahredilsin. Deccallık yıkılsın, tevhid yücelsin. Ey Müslümanlar! 14 asrın ötesinde Yüce Peygamber size bakıyor. Ona layık olmaya çalışın. Ey Müslümanlar! Tarih size bakıyor. Ecdat size bakıyor. Ey alem, İslam'ın 10 asır bayraktarlığını yapan Necip millet, uyan ve davran. 3,5 soysuz nelere cüret ediyor? Hamle kafirden gelsin, gelir gelmez savaş kösleri çalsın. Bayraklar yükselsin, hareket başlasın. Ey kızıl kafirler, ey deccal veletleri, ey Mao'nun, Ho Chi Minh'in, Nazım'ın, Stalin'in kulları. Ayağınızı denk alın. Allah'ın kulları geliyor. Cihat eden zelil olmaz. Sağ kalırsa gazi olur. Canını verirse şehitlik şerefini kazanır. Ey Müslümanlar! Cihadı terk edenlerden Allah razı olmaz. Cihattan kaçanların yüzleri kara çıkar. Bir Müslüman 100 komüniste bedeldir. Bir Müslüman 100 deccalpereste bedeldir. Onların arkalarında Moskov emperyalizmi varsa biz de kainatın sahibi olan Allah'a güveniyoruz. Allah bize yetmez mi? Cihatta üstünlük var, zafer var, izzet var. Ey Müslümanlar! Ey Müslümanlar! İmanınız tehlikede, dininiz tehlikede, Kur'an'ınız tehlikede, camiler tehlikede. Din, iman elden gidecek. Kalkın ey ehli İslam, davranın. Bundan 50 yıl önce Türkistan'da olup bitenleri düşünün. O zamanlar oralarda da camiler, cemaatler, hacılar, hocalar vardı. Küfür üzerine yürüdü. Cihat hususunda gevşeklik gösterdiler ve bugünkü akıbete uğradılar. Şimdi serbest cezan bile okuyamıyorlar. Camileri müze yapıldı. Hocaları Sibirya'da can verdi. Kur'anları parçalandı. Kadınların ırzları kirletildi. Bizdeki deccal veletleri de şimdi aynı şeyleri yapmak istiyorlar. Arzu ettikleri küfür devrimi gerçekleşirse camileri yıkacaklar, hocaların sakallarını kesip hapsedecekler, İslam kadınlarına saldıracaklar, Müslümanların mallarını ve canlarını ellerinden alacaklar. Onlar fırsat verilmesin, ezanlar susturulmasın. Şimdiki İslam'a nispeten müsamahakâr rejimi yıkıp Sovyet hükümeti kurmak için kıyam ederlerse kan ve ateş yağmuru altında imha edilsinler. Müslümanlar komünizmle çarpışan devlet kuvvetlerine yardımcı olsunlar. Komünistlerin amansız düşmanı olan Cemal Tural Paşa, antikomünist faaliyetlerinde milletçe desteklensin. Kader-i ilahi bu kumandanda tarihi bir hizmet verirse Müslümanlar onlara yardımcı olsunlar. Komünistler 1969 seçimlerini yaptırmak istiyorlar. Bilsinler ki seçimsiz başa geçecek iktidar onlardan tarafa olmayacaktır. Bilakis onları doğrayacaktır. Vesselamu alel mücahidin. Medine, Mescid-i Nebevi, 9 Şubat 1969. Not: bir şeyler olursa silahlar patlar patlamaz, vazifeye koşmaya çalışacağız. İnşallah kızıl kafirlerin, deccal uşağı dinsizlerin tepelerine birer intihar uçağı gibi ineceğiz. ABD karşıtı göstericiler Taksim'e doğru yürüyüşe geçmek üzere Beyazıt'ta toplanırken, komünistlere gereken dersi verme çağrısına uyan sağ militanlar da saatler öncesinden Taksim'e gelmişti. Kamyonlarla ve otobüslerle Anadolu'nun her yanından taşınan KMD üyesi dinciler ve ülkücü komandolar Dolmabahçe'ye toplandılar. Kıble olarak 6. filoyu alarak, tekbirlerle cihat namazı kılarak ve ya tam susturacağız, ya kan kusturacağız, kanımız aksa da zafer İslam'ın sloganlarıyla Taksim'e yürüdüler. Burada binlerce militana bomba, taş, sopa, satır dağıtıldı. Taksim Parkı'nda da toplanmaz kılan bu militanlar, ellerinde taş ve sopalarla alana girerek göstericileri beklemeye koyuldular. Beyazıt'tan hareket eden göstericiler, Sultanahmet, Sirkeci, Karaköy, Salıpazarı üzerinden Dolmabahçe'ye geldiler. Dolmabahçe'den Taksim yönüne doğru yürüyüşe geçilip, İstanbul Teknik Üniversitesi binasının önüne gelindiğinde, Vedat Demircioğlu'nun anısına bir saygı duruşu yapıldı. En önde Türk bayrağı, arkada ise şu pankartlar vardı: geldikleri gibi gidecekler. Emperyalizm ve yerli uşaklarına karşıyız. Sükanı polis, si Türk olduğunu unutma. Öleceğiz, Atatürk'ün yolunda dönmeyeceğiz. Rezil Johnny bir daha gelme. Amerikan iti toprağımızda havlayamaz. Amerika ile tartışılmaz, savaşılır. Yaşasın ezilen dünya halklarının kurtuluş savaşları. Emperyalizm ve sömürüye karşı işçi yürüyüşü. 30-35 bin kişinin Beyazıt'tan yola çıkarak o kadar uzun güzergahı yürümesine o zamana değin tanık olunmamıştı. Göstericiler Taksim Meydanı'na girerken polis önlerini keserek alana küçük gruplar halinde girmelerini sağladı. Alana girenler de burada bekleyen ve sadece iki sıra olan polis barikatını kolayca aşan sağcı militanların sopalı, taşlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Tekbir getiren saldırganlar, meydana giren göstericileri şiddetli bir biçimde dövmeye başladı. Çok geçmeden kalkanlı toplum polisleri de kalabalığa saldırmaya başladılar. 5 dakika içinde Taksim kana bulanmış, Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan bıçaklanarak öldürülmüş, yüzlerce gösterici yaralanmıştı. Ortada cinayet vardı ama polis yaralananları topluyor, saldırganları engellemiyordu. Polis saldırganları değil, miting kolundan İstiklal Caddesi'ne, Elma Dağı tarafına kaçanları yakalamıştı. Saldırganların zafer çığlığı, nutukları tam 90 dakika sürdü. Yakılan gazeteler ve yürüyüşçülerin elinden alınan döviz ve pankartlar birer savaş ganimeti gibi polise gösteriliyor, ellerindeki sopalar meydan muharebesini kazanmışların kılıçları gibi havada sallanıyordu. Ertesi gün gazetelerde yayımlanan bir fotoğrafta bir toplum polisi bir adım ötesinde Turgut Aytaç bıçakla öldürülürken elinde copla olayı büyük bir sakinlikle izlemekle yetiniyordu. Elinde bıçakla görünen kişinin belediye zabıta memuru Seyit Atmac olduğu açıklandı. Bu kişi ifadesinde bıçağı yerde bulduğunu söyleyince serbest bırakıldı. Gazetedeki resminden teşhis edilen toplum polisi Haşim Bozkurt ise görevini ihmal ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Ancak açılan dava sonucunda suçsuz bulundu. Olayın sorumlularını bulunması isteyen sol yayınlar için polise hakaret, hükümete hakaret gibi savlarla dava açıldı. Kökten Dince Bugün gazetesindeki kimi yazılar nedeniyle halkı suç işlemeye kışkırtmak gerekçesiyle kovuşturma başlatıldı. Genç sinemacılar grubu Taksim alanındaki bütün olayları filme çekmişler ve TRT'ye vermişlerdi. Ama filmin gösterimi dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından engelleniyor, mecliste konuya ilişkin görüşmeler ise 20 dakikalık bir süreye sıkıştırılmaya çalışılıyordu. CHP filmden bir kopya almıştı. Dönemin CHP Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Birgit şunları söylüyordu: filmi Genel Başkanımız İsmet İnönü ile birlikte dehşet içinde seyrettik. Ertesi gün CHP grubunda da seyredilmesine karar verildi. Grup salonunu herkese açtık. Dileyen AP'liler de gelip seyretsin istedik. Bazıları gelip seyrettiler. Bu film bazı söylentileri açığa kavuşturuyordu. Belirli tiplerin sopalarla gençlerin üstüne saldırdığı ve polisin kayıtsızlığı net olarak görülüyordu. CHP Meclis Grup Başkan Vekili Nihat Erim'di. Erim filmi seyrettikten sonra mecliste bir konuşma yaptı. Filmde polislerle sopalıların öpüştüğü görülüyor. Beraber aynı istikamete doğru koştukları görülüyor. Bu film görülecek şey. Sayın Başbakan televizyonda yayınını yasaklamakla, televizyon sahiplerini görmemeye mahkum etmekle bence iyi yapmadı. Vatandaşlar o filmi görselerdi hüküm verirlerdi. İstanbul olaylarında yazılanlar, söylenenler, kulağımıza gelenler, hatta seyrettiğimiz film AP teşkilatının bu işin tertibinde rol olduğu şüphesini uyandırıyor. Cihat çağrıları oluyor, sopalar hazırlanıyor, bıçaklar bileniyor ve bunlar hadise günü ellerinde paltolarının altında, koltuklarının altında bu aletlerle Gümüşsuyu'ndan Taksim'e doğru çıkıyorlar. Diğer yollardan Taksim'e geliyorlar. Herkes bunu görüyor. Hükümetin görmekle vazifeli memurları her nedense görmüyor. Başbakan Süleyman Demirel olaya anında teşhisini koymuş, hem savcı hem de yargıç rolüyle sonucu kestirip atmış, suçluları savunup masumları mahkum etmiş, dosyayı adeta ilk gün kapatmıştı. Olay, komünistlerin ihtilal provasıdır. Olaylar, yürüyüş yapan solcuların ahalinin üstüne molotof kokteyli atmasıyla başlamıştır aslında. Olay toplumda büyük tepki yarattı. İktidardaki Adalet Partisi dışındaki siyasi partiler dönemin İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın istifasını istediler. Buna karşılık Sükan suçu solcu göstericilere attı. Polisin normal görevini yerine getirdiğini belirtti ve tepkilere karşı kayıtsız kaldı. Bu arada AP mensubu bazı milletvekilleri de hükümet hakkındaki suçlamalara katıldılar. Hatta AP senatörü Mahmut Vural konuyla ilgili bir genel görüşme açılmasını istedi. Bununla birlikte kanlı pazar olarak tarihe geçen bu olay hakkında kısıtlı bir soruşturma yürütüldü ve dosya kısa bir süre sonra kapandı. Yaşar Okuyan 12 Eylül öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel sekreter yardımcısıydı. Kanlı Pazar'ı gazeteci yazar Ahmet Kahraman'a şöyle anlatıyordu. O zaman İstanbul'da öğrenciydim. Milli Türk Talebe Birliği ve Komünizmle Mücadele Derneği'nin yöneticileri arkadaşımız, ağabeylerimizdi. İç içeydik. Kanlı Pazar öncesi olayların gizlisi saklısı yoktu. Her şey gözler önünde, orta yerde cereyan etti. Hazırlıklar açıkta yapıldı. Mesela Milli Türk Talebe Birliği'ne kamyonlarla sopalar geldi. Gelen geçenin gözü önünde kamyonlar boşaltıldı. Sonra dövüşeceklere dağıtıldı. Büyük kavga için her türlü hazırlık yapılmıştı. Olaylar sırasında yanlışlık olmasın, kimse birbirine zarar vermesin ve polis dost kuvvetleri tanısın, yardımcı olsun diye mavi kurdeleler dağıtıldı. Mavi kurdeleyi takan dost kuvvetten sayılıyordu. Nitekim olaylar sırasında bu kurdelelerin çok faydası oldu. Polis bizimkilere ilişmedi ama kazaren kurdelesini düşüren polis tarafından yakalanıp yaka paça götürüldü. Bu gibi olaylara hemen müdahale edip bizimkileri kurtardık. Ahmet Kahraman, Devri Süleyman, Sel Yayıncılık, İstanbul, Kasım 1993. 1968 öğrenci liderlerinden İTÜ Öğrenci Birliği Başkanı Harun Karadeniz, Olaylı Yıllar ve Gençlik adlı kitabında Kanlı Pazar'a ilişkin ayrıntılı bilgiler veriyor ve şunları söylüyordu. Kanlı Pazar'ın öncesinde sağın hazırlıklarını yakından izliyorduk. Zamanın İçişleri Bakanı Faruk Sükan ve Ulaştırma Bakanı Saadettin Bilgiç bize karşı olan kampanyayı beraberce yürütüyorlardı. Bilgiç daha çok adam toplamak ve bu cahil insanları bize saldırtmak yönünden çalışıyor, Sükan ise emniyet teşkilatına Bilgiç'in planları yönünde direktifler veriyordu. Nitekim Kanlı Pazar günü filoyu protesto edenlere saldıracak güçler de yine Bilgiç'in özel gayreti ve çabasıyla toplanıyorlardı. Bilgiç bazı partizanlarını liman lokantasında topluyor ve Adapazarı'ndan İstanbul'a nasıl insan taşınacağını konuşuyordu. Liman lokantasındaki yemekte planlanan saldırı Adapazarı'ndan getirilecek çoğu masum ve bilinçsiz insanlarla gerçekleştirilecek ve 16 Şubat'taki emperyalizm ve sömürüye karşı işçi yürüyüşü tarihimize Kanlı Pazar diye geçecekti. 16 Şubat 1969 günü ilk haber Dolmabahçe Camii'nden geldi. Kalabalık bir grup cami çevresinde toplanmış namaz kılıyordu. Saat 10 sularında durumu bizzat görmeye gittim. Topluluğun çoğunluğu sakallı bereli kimselerdi. Bize saldıracak olan bunlardı. Şehrin yabancısıydı. Garip bir sessizlik içinde ve merakla çevrelerini seyrediyorlardı. O an düşündüklerimi anlatmadan geçemeyeceğim. Bunlar bizim insanlarımız ve sömürülenlerimiz, yani 6. filo ve müttefiklerinin sömürdüğü fakir ve dindar insanlar. Bu insanlar kandırılıp bir araya toplanmış ve bize saldıracak zamanı bekliyorlar. Samimiler, inanmışlar sonuna kadar ve ölümü göze alarak kalkıp gelmişler buraya. Dini ve vatanı kurtaracaklar. Can pahasına da olsa yapacaklar bu işi. Onlara böyle söylenmiş, başkaca bildikleri yok. Sömürü ne demek duymamışlar. Yapacakları işin kime yarayacağını kestiremiyorlar. Dünyada olup bitenleri ve 6. filonun gerçek yüzünü göremiyorlar. 6. filoyu o kadar göremiyorlar ki, Dolmabahçe Camisi'nin Kabataş tarafındaki filonun gemilerini bile göremiyorlardı. Bu hazin bir manzaraydı benim için. Çok değişik şeyler düşündüm o an. Bizim bunca zamandır halka anlatmaya çalıştığımız filoya karşı namaz kılmamalıydı kimse. 6. filo bir put ve bunca insan o puta tapınanlar olamazdı. Ah şu insanlar filonun gerçek yüzünü bir görebilseler. Sen o zaman seyreyle gümbürtüyü. Diyorum ya, hazin bir manzaraydı gördüklerim. Esas sömürücüler ve onların yardakçıları. Bıyık altından güleceklerdi birkaç saat sonraki halimize. Saat 14 sularında Beyazıt'ta toplandık. Yaptığımız çağrılar ve çalışmalar etkili olmuş ve gerçekten büyük bir kalabalık toplanmıştı. Beyazıt'tan yürüyüşe geçtiğimiz anda kalabalığımız 25-30 bin civarındaydı. Bu topluluk yürüyüş boyu daha da artarak 40 binlik bir yürüyüş olacaktı. Yol boyunca çeşitli sloganlar söyleyerek ilerliyorduk. Sultanahmet, Sirkeci, Karaköy ve Tophane'ye kadar topluluğa tam olarak hakimdik. Bir yandan yürüyüşü yönetiyor, öte yandan Taksim'deki durumdan sürekli haberler alıyorduk. Salı pazarına geldiğimizde topluluğun heyecanı son derece arttı. Yürüyüş bir koşuya dönüşmüştü. Kabataş yöresinden 6. filo göründüğü için potansiyel her an daha da artıyordu. Tophane'den Dolmabahçe'ye kadar koşarak gidildi. Dolmabahçe'de yürüyüşe yeniden hakim olduk fakat bu hakimiyet tam değildi. Teknik Üniversite önünden geçerken Vedat Demircioğlu'nun anısına saygı duruşu yaptık. Taksim'den gelen haberler iyi değildi. Aralarında benim de bulunduğum 5 kişinin fotoğrafları dağıtılıyor ve bunları gördüğünüz yerde öldüreceksiniz deniliyormuş. Yine yürüyüş boyunca gelen haberlere göre Taksim Parkı'nda 3 araba oradaki gerici topluluğuna sopa ve silah dağıtıyormuş. O zaman verilen bilgiye göre bu 3 araba şunlardı: 34HV189, 34DD363 ve 34FR054 plakalı Opel arabaydı. Bu arabalardan dağıtılan silah ve diğer dövüş malzemesine polisin aldırmadığı ve de bazı sivil polislerin bu dağıtımda görev aldıkları orada bulunan arkadaşlar tarafından bize anlatılacaktı. Bizim yürüyüş konvoyu oldukça uzundu. Yürüyüşün önü Taksim'deki Sular İdaresi'nin önünü dönerken bombalar patladı. Bombaların çoğu Ayaz Ağa'dan meydana çıkan yerde patlamış ve yürüyüşün büyük çoğunluğunun Taksim'e çıkması önlenmişti. Ben de tam meydana çıkış noktasındaydım. Patlayan bombalar arasında yukarıdan taş ve sopa yağıyordu. Fakat bu noktada kalabalığı geri püskürten taşlar, bombalar olmadı. Kalkanlı toplum polisleri üstümüze saldırdı ve geri çekilmek zorunda kaldık. Aramızda patlayan bombalar, üstümüze yağan taşlar ve dehşet saçan yüzlerce toplum polisi ve aralarında birkaç tane sadece sivil meydana çıkışımızı engelledi. Ara sokaklara dağıldık. Polisin yasal görevi meydana bize teslim etmekti. Çünkü bizim yürüyüşümüz yasaldı. Önceden yürüyüş bildirimi yaparak gerekli kanuni formaliteyi yerine getiren bizdik. Fakat yasalardan üstün çıkarlar vardı ve o çıkarlar yasa filan tanımıyordu. Harun Karadeniz, Olaylı Yıllar ve Gençlik, Belge Yayınları, İstanbul 1995. Kanlı Pazar'ın bir tanığı da Mina Urgan'dı. Urgan, Bir Dinozorun Anıları adlı kitabında izlenimlerini şöyle anlatıyordu. Türk olarak yoğun bir utanç duyduğum başka bir gün, Kanlı Pazar diye bilinen 16 Şubat 1969 günüydü. O gün solcu gençler, Amerikan 6. filosunun İstanbul'a gelmesini protesto etmek için Beyazıt'ta toplandıktan sonra Taksim'e doğru yürüyüşe geçtiler. Orada yollarını kesen yobazların sopalı bıçaklı saldırısına uğradılar. Gençlerin ne sopaları vardı ne de bıçakları. Aralarından ikisi öldü. 200'e yakın kişi, bir kısmı ağır olmak üzere yaralandı. O gün öğleden sonra Kuzguncuk'taydım. Radyodan kan isteği anonsları başlayınca sağa sola telefon edip durumu öğrendik. Beyoğlu Hastanesi'ne kan vermek için bir motorla Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçtim. Orada baktım ki yollar trafiğe kapalı, ancak polis ve asker araçları var ortada. Yürüyerek Dolmabahçe'den Taksim'e çıkarken kan döken yobazların bir kısmıyla karşılaştım. Yüzlerindeki sırıtmayı görünce çok fena oldum. Çünkü ırza geçip cinsel açlığını gideren rezillerin o iğrenç sırıtmasıydı üzerinde gördüğüm. Taksim meydanında tek tek ayakkabılar, parçalanmış ceketler, paltolar, gömlek parçaları, yırtık pankartlar, bayraklar ve yerde bol bol kan lekesi vardı. Hava kararırken bu terk edilmiş savaş meydanından geçerek Selviler'deki Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne geldim. Hastanenin önünde kan vermek isteyenler upuzun bir kuyruk oluşturmuştu. Gencecik kızlarla olanlar da hepsi. Orta yaşlı bir ben vardım, bir de önünde albay üniformalı bir adam. Bu kadar genç varken biz ikimize sıra gelmez, sabaha kadar bekleyeceğiz diye düşündüm. Ama bir de baktım ki gençlerin kan verilen odaya girmeleriyle çıkmaları bir oluyor. Durum sonradan anlaşıldı. Gençlerin sinirden tansiyonları öyle düşmüş ki kan alamamışlar çoğundan. Bu yüzden ancak 1-2 saat bekledikten sonra sıra bize geldi. Albaya çok iltifat edildi. Kılık kıyafetim şöyle bir süzüldükten sonra benim yüzüme pek bakan olmadı. İkimizin de tansiyonu düşük değildi. Benimse 0 gubre RH pozitif kanın bir hali makbuldü. Kan verdikten sonra albay ben bu gece rakı içebilir miyim diye sordu. Aman albayım, sakın öyle bir şey yapmayın, dedi doktorlar. Albay oturduğu yerden ayağa fırlayıp şöyle dedi. Bana bakın, ben bu gece ya rakı içerim ya katil olurum. O boklarını bile kanına dökmek istemem. Onun için rakı içmeyin. İçeyim, daha iyi. İşte o zaman hiç konuşmadığım, kim olduğunu bilmediğim albay çok sevimli göründü bana. Mina Urgan, Bir Dinozorun Anıları, Yapı Kredi Yayınları, 8. Baskı, İstanbul, 1988. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği 21 Şubat'ta Kanlı Pazar gazetesi çıkarır. Gazete olayla ilgili şu yorumu yapar. Düpediz oyundu bu. Amerika'nın işbirliğini övdüğü iktidarın polisleri ve çember sakalları yurtseverlere karşı saldırttığı bir oyundu. Yakasında bayrak olmayan herkese vuruyorlardı. Ve anti toplum polisleri suçlu diye yaralı, dövülmüş yurtsever yürüyüşçüleri nezarete götürüyorlardı. Bu saldırı olurken 6. filodan kalkan bir helikopter alay eder gibi olayları havadan izliyor. Amerikalılar otellerde içki ve kadın alemleri yapıyor, iktidar da AP'nin kuruluş balosunu kutluyordu. Kanlı Pazar'dan sonra uzun süre İstanbul Limanı'na gelmeyen 6. filo, 12 Mart sonrasında Boğaz'ın mavi sularında yeniden boy gösterdi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 31.